Ayrım 11, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 97. Seçkin muhitlere geri dönerlerken Locke ustasının yenini bırakmadı. Kısa süre önce Sabeta ile beraber kopardıkları yaygaranın ardından etraftaki huzur ve sükunet oğlana son derece gerçeküstü geliyordu. Zincir en sonunda onu üç katlı evlerden oluşan bir bina sırasının arkasındaki alçak, bakımlı bahçelere soktu. Sonra da yandaki evi işaret etti ve ikisi birlikte etrafı gözlemlemek için yıkık bir taş duvarın ardına çömeldi. Evin kıyısının biraz ilerisinde en az iki adam tarafından korunan armasız bir fayton yarı yarıya görülebiliyordu. Evdeki ışıklar yanıyordu. Fakat biri hariç tüm pencereler kalın buzlu camların arkasındaki perdelerle örtülmüştü. Tek istisna ikinci kattaki azıcık aralanmış bir pencerenin altından turuncu bir ışığın sızdığı arka duvardaydı.
''Sabeta orada mı?'' diye fısıldadı Locke.
''Evet, o açık pencerenin arkasında.''
''Onu nasıl dışarı çıkaracağız?''
''Çıkarmayacağız.''
''Ama buradayız, beni buraya getir.''
''Locke.'' Zincir bir elini oğlanın sağ omzuna koydu. Sabeta o odada bağlanmış bekliyor. İçeride dört, öndeki faytonun orada da iki adam var. Dükün her türlü yasanın üzerinde olan adamları. Onlarla başa çıkamayız.
Öyleyse beni buraya neden getirdin?
Zincir elini tüniğinin içine soktu, boynunun etrafındaki kordonu kopardı ve ucuna bağlı olan küçük nesneyi ona gösterdi. Oğlanın serçe parmağı ebatlarındaki cam bir tüptü bu. ''Al bunu'' dedi adam. ''Sen o arka duvardaki sarmaşıklara tırmanıp pencereye ulaşabilecek kadar ufak tefeksin. İçeri girdiğinde de...''
''Hayır.'' Locke tüpün ne anlama geldiğini kavrayınca kusacak gibi oldu. ''Hayır, hayır, hayır.''
''Beni dinle çocuk, dinle. Zaman akıp gidiyor. Sabeta'yı oradan çıkaramayız. Yakında ona sorular sormaya başlayacaklar. Bunu nasıl yapacaklar biliyor musun? Dağlama demirleriyle, bıçaklarla. İşlerini bitirdiklerinde sen, ben, Kalo ve Galdo hakkındaki her şeyi biliyor olacaklar. Neler yaptığımızı ve nerede çalıştığımızı, Kamor'da bir daha asla huzur bulamayacağız.'' Ve dükün adamları gibi hem cinslerimiz de peşimize düşecekler.
Hayır, Sabeta zekidir, o...
Hiçbirimiz demirden yapılmadık evlat. Zincir oğlanın sağ elini sıkıca tuttu ve sıcak cam tüpü onun avucuna yerleştirdi. Hepimiz etten kemikteniz ve yeterince canımızı yakarlarsa bülbül gibi öteriz. Oğlanın parmaklarını nazikçe tüpün üstüne kapattı, sonra da ellerini yavaşça geri çekti. Sabeta bununla ne yapacağını bilir.
''Yapamam'' dedi Locke yanaklarından aşağı taze yaşlar akarken. ''Yapamam, lütfen.''
''Öyleyse ona işkence ederler'' dedi zincir usulca. ''Onlara dayanabildiği kadar uzun süre karşı koyacağını biliyorsun. Bu yüzden ona saatlerce işkence edecekler, belki de günlerce.'' Kemiklerini kıracaklar, derisini yüzecekler ve sen o pencereye çıkabilecek tek kişisin. Onun yanındayken dilin dönmez oluyor, ondan hoşlanıyorsun değil mi?
Evet dedi Locke, gözünü karanlığa dikip o pencereye tırmanmaktan ve güzel bir kıza intihar etmesini sağlayacak bir tüp vermekten daha mertçe, daha akıllıca, daha cesurca bir fikir bulmak için çabaladı. Aklına hiçbir şey gelmedi.
''Haksızlık bu'' dedi ağlayarak. ''Haksızlık işte.'' Sabeta'yı oradan çıkaramayız Locke. Zincirin sesindeki şefkat ve keder hiçbir azarın veya buyruğun yapamayacağı bir şekilde oğlanın dikkatini çekti. ''Bundan sonra olacaklar sana kalmış. Ona ulaşamazsan yaşayacak bir süre daha ve tarifsiz eziyetler çekecek. Ama o pencereye çıkabilirsen, tüpü ona verebilirsen...'' Locke başını olumlu anlamda salladı ve bunun için kendinden nefret etti. ''Benim cesur oğlum'' diye fısıldadı zincir. ''Oyalanma, git. Bir esinti kadar hızlı ve sessiz ol.''
10 metrelik karanlık bahçeyi sessizce aşmak, evin arkasındaki gür sarmaşıklarda tutunacak yerler bulmak ve yukarı tırmanmak hiç de zor değildi. Fakat saniyeler saatler gibi geldi ve Loki ikinci kat penceresine vardığında o kadar şiddetli bir biçimde titriyordu ki evdekilerin kendisini duyabileceğinden emindi. Gel gör ki madrabaz bekçinin izniyle alarm veren bağırışlar, güm diye açılan pencereler, bahçeye hücum eden silahlı adamlar yoktu. Loki büyük bir dikkatle gözlerini açık pencerenin alt kısmındaki 5 santimlik aralığa hizaladı ve odanın içine bakmaya yetecek kadar başını sağa kaydırdı. Sırtı kendisine dönük vaziyette yüksek arkalıklı, ağır bir sandalyede oturan Sabetha'yı görünce hıçkırmamak için kendini zor tuttu. Kızın yanında bir tür dolap, hayır, gördüğü şey uzun ve siyah bir pardüsü giyen devasa bir adamdı. Loki başını hemen aşağı çekti. Tanrılar aşkına, zincir en azından bir konuda haklıydı. Yanında ona yardım edecek bir ev dolusu adam olsun veya olmasın, böyle bir izbandutla başa çıkamazlardı.
Ben düşmanın değilim.
Adamın kulağa tuhaf gelen belli belirsiz bir yabancı aksana sahip sesi derin ve netti.
Senden çok az şey istiyoruz. Dostlarının seni elimizden kurtaramayacaklarını anlamalısın.
Uzun bir sessizlik yaşandı, adam iç geçirdi.
Daha önce ima ettiğim şeyleri yapamayacağımızı sanabilirsin, güzel, küçük bir kıza. Ama buraya gelerek asılmış kadar oldun. Bu da vicdanımızdaki yükü hafifletiyor. Eninde sonunda konuşacaksın, çığlıklar arasında konuşman gerekse bile. Seni biraz yalnız bırakayım, düşünüp taşın ama iyi düşün kızım. Yalnızca bize öyle emredildiği sürece sabırlıyızdır.
Ağır bir kapının çarpma sesi duyuldu ve bunu metalik bir şakırtı izledi. Adam kapının öteki tarafında bir anahtar çevirmişti, şimdi tam zamanıydı. Odaya girmenin, tüpü vermenin ve kaşla göz arasında kaçıp gitmenin tam zamanı. Sonra Sabetha kendini öldürecekti ve Loki... Ve Loki, canı cehenneme diye fısıldadı oğlan kendi kendine. Pencereyi iterek dibindeki aralığı genişletti. Yukarı aşağı kayan pencereler Kamor'da nispeten yeni ve pahalı bir gelişmeydi. Onlara öyle ender rastlanırdı ki Loki bile özel olduklarını biliyordu. Bunu nasıl bir mekanizma indirip kaldırıyorsa belli ki güzelce yağlanmıştı ve pencere çok az bir dirençle yükseldi. Sabetha başını sesin geldiği yöne çevirirken oğlan da pencere pervazını aşıp kendini içeri bıraktı. Kızın gözleri şaşkınlıkla kocaman açıldı. Selam diye fısıldadı Loki, umduğundan daha az dramatik bir edayla. 2,5 santim derinliğindeki halıdan kalkıp Sabetha'nın sandalyesini gözden geçirdi. Umutları suya düştü. Perdahlı meşe sandalye pencereden daha yüksek ve muhtemelen Loki'den daha ağırdı. Üstelik kızın elleri serbest olsa da ayak bileklerinden sandalyeye zincirliydi. ''Burada ne arıyorsun?'' diye fısıldadı Sabetha. ''Seni kurtarıyorum.'' diye fısıldadı Loki. Odada etrafına bakınarak endişeyle kafa yordu. Bir kütüphanedeydiler ama raflar ve tomar kutuları boştu. Görünürde tek bir kitap bile yoktu. Keskin nesneler, kaldıraçlar veya el aletleri de öyle. Loki bir tür iç kilit ya da kapatabileceği bir sürgü bulmayı umarak kapıyı inceledi ve yine hüsrana uğradı. ''Bu sandalyeden kalkamıyorum.'' dedi Sabetha alçak ve ivedi bir sesle. ''Her an geri dönebilirler. Elindeki ne?'' Loki ansızın sağ elinde sıkıca tuttuğu tüpü hatırladı. Yapacak başka bir şey akıl edemeden önce budalanın teki gibi onu arkasına sakladı. ''Hiçbir şey.'' dedi. ''Zincirin seni buraya neden yolladığını biliyorum.'' Sabetha konuşurken gözlerini yumdu. ''Sorun değil. Onunla bu konuyu daha önce de konuşmuştuk. Bana...''
''Hayır, bir çözüm bulacağım. Bana yardım et. Her şey yoluna girecek. Ver o tüpü bana.''
''Yapamam.'' Loki yalvarırcasına ellerini kaldırdı.
''Seni o sandalyeden kaldırmama yardım et.''
''Loki'' dedi kız. İsmini onun ağzından duymak yüreğine inen bir çekiç darbesi gibiydi.
''Ne dersem yapacağıma yemin ettin. İki gözüm önüme aksın.'' dedin. ''Sözünde ciddi miydin?''
''Evet.'' diye fısıldadı oğlan. ''Ama öleceksin.''
''Başka yolu yok.'' Sabetha elini uzattı.
''Hayır.'' Gözlerinin tekrar yaşardığını hisseden oğlan gözlerini ovuşturdu.
''Öyleyse sadakatin kime, Loki?'' Loki'nin içine bir soğukluk kemirdi. Kısacık ömründe tecrübe ettiği her başarısızlık, yakalandığı veya engellendiği her girişim bir hata yapıp cezalandırıldığı ya da aç bırakıldığı her sefer, tüm o anları aynı anda tekrar yaşasa bile kapılacağı his, şimdi ruhuna çöken yenilginin buruk ağırlığıyla boy ölçüşemezdi. Cam tüpü kızın eline bıraktı ve bir anlığına sıcak parmakları birbiriyle buluştu. Sabeta oğlanın elini hafifçe sıktı. Nefesi kesilen Loki tüpü elinden bıraktı ve kızın parmakları cama dolandı. Artık bu işin geri dönüşü yoktu. "Git," diye fısıldadı kız. Böyle bir şeyi gerçekten yaptığına inanamayan Loki bir müddet ona baka kaldı, sonra nihayet döndü. Pencereyle arasında topu topu bir metre vardı. Ama ayakları uzak ve uyuşuk geliyordu. Kaçmaktan ziyade dengesini korumak amacıyla bir elini pencere pervazına dayadı. Odada yüksek bir tıkırtı yankılandı ve kapı savrularak açılmaya başladı. Oğlan kendini pervazın üstünden atarak zor da olsa ayaklarını evin dış tuğla duvarına dayadı ve fark edilmeyecek ya da en azından arayı açabilecek kadar süratle aşağı inebilmek için dua... "Loki, bekle," diye geldi derin ve tanıdık bir ses. Tehlikeli bir şekilde pervaza tutunan oğlan odaya tekrar göz atabilmesine yetecek kadar başını uzatmaya çalıştı. Kapı ardına kadar açıktı ve eşikte peder zincir duruyordu. "Hayır," diye fısıldadı Loki o geceki uygulamanın asıl amacını kavrayarak. Fakat bu Sabeta'nın ölmeyeceği anlamına... O kadar şaşırdı ki pervaza daha fazla tutunamadı ve tiz bir çığlıkla aşağıdaki karanlık bahçeye sırt üstü düştü. 8. Kızım. "Ölmediğini sana söylemiştim." Karanlıktan yükselen ses Sansalardan birine aitti. "Hekimden farkım yok. Teşhislerime karşılık senden ücret almalıyım." "Tabii canım," diğer Sansa'nın sesi Loki'nin sağ kulağına yakın bir yerden geliyordu. "Umarım ücretini kafana tekme yiyerek almaktan hoşlanırsın." Loki gözlerini açtığında kendini iyi aydınlanmış bir odadaki bir masanın üstünde buldu. Oda nedense tıpkı Sabeta'nın zincirlendiği kütüphane gibi şaşadan yoksundu. İçerideki masanın yanı sıra birkaç sandalye olmasına rağmen ne bir goblene ne süslemelere ne de orada birilerinin yaşadığına dair bir belirtiye rastlamak mümkündü. Oğlan yüzünü ekşiterek derin bir nefes aldı ve dimdik oturdu. Sırtı ve başı hafifçe ağrıyordu. "Acele etme evlat." Zincir derhal yanında belirdi. "Epey sert düştün. Bu kadar atik olmasaydın seni ikna..." Zincir onu tekrar yatırmak için uzanmıştı ki Loki adamın ellerini tokatlayarak savuşturdu. "Bana yalan söyledin," diye omurdandı. "Beni affet," dedi zincir usulca. "Hakkında bilmemiz gereken son bir şey daha vardı, Loki." "Bana yalan söyledin." Hiddetinin derinliği Loki'yi şoke etti. Gregor ve Wesley gibi işkenceciler için bile bu tür bir hisse kapıldığını hatırlamıyordu. Üstelik onları öldürmüştü değil mi? Hiçbiri gerçek değildi. "Makul ol," dedi zincir. "Dükün gerçek casuslarını kullanarak bir adam kaçırma tertiplemek azıcık riskli olurdu." "Hayır," dedi Loki, "yaptığın yanlıştı, yanlış. Onların gerçekte davranacakları gibi davranmadın. Sabeta'yı kurtarabilirdim." "Yetişkin adamlarla dövüşemezsin," dedi zincir. "Kötü bir durumda elinden gelenin en iyisini yaptın." "Yanlıştı işte." Loki dikkatini toplamak, yüreğinin ona söylediklerini dillendirmek için kendini zorladı. "Onlar, gerçek muhafızlar farklı davranabilirlerdi. Onu zincirlemeyebilirlerdi. Tüm bunlar benim için tertiplendi, hiçbir seçeneğim olmasın diye." "Evet," karşılığını verdi zincir. "Kazanamayacağım bir oyundu. Bu eninde sonunda hepimizin önüne çıkan bir durumdur." "Hayır," dedi Loki, öfkesinin bedenini baştan aşağı ısıttığını hissederek. "Yaptığın yanlıştı."
"Bir keresinde bize de yaptı," dedi Kalo, oğlanın sağ kolunu kavrayarak.
"Tanrılar aşkına, ölmek istedik, o kadar kötüydü."
"Hepimize yaptı," dedi Sabeta. Loki hızla sesin geldiği yöne döndü. Kollarını göğsünde kavuşturan kız bir köşede durarak bir ilgi ve huzursuzluk karışımıyla onu inceliyordu.
"Zincir haklı.
böyle bir şeyi yapıp yapamayacağını bilmemiz gerekiyordu.
Ve en iyi şekilde yaptın dedi Zincir, beklediğimizden bile daha.
Bu haksızlıktı diye bağırdı Loki. Adil bir imtihan değildi, kazanmanın yolu yoktu.
Hayat böyledir dedi Zincir. Etten kemikten bir canlı olarak sana kalan tek miras budur. Hiç kimse sürekli kazanamaz Loki.
Oğlan silkinerek kendini Kaalul'un elinden kurtardı ve masanın üstüne çıktı. Artık Zincir'le göz göze gelebilmek için aşağı bakması gerekiyordu.
Tanrılar aşkına, daha önce de Sabeta'nın öldüğünü sanmış ve onu kanlı canlı bulunca bayram etmişti. Sonra da Zincir tarafından onu öldürmeye gönderilmişti. Yüreğinin arkasında bir kömür gibi yanan hiddetin sebebinin bu olduğunu fark etti. Zincir birkaç korkunç dakika boyunca ona Sabeta'yı yeniden kaybedeceğine inandırmıştı. Dünyasını tek bir feci seçeneğe indirgemiş ve kendisini çaresiz hissettirmişti.
Bir daha asla kaybetmeyeceğim.
Sarf ettiği sözcükler bir matematik probleminin çoktandır aranan çözümüymüşçesine kendi kendine kafa salladı. Sonra Razona'nın dört bir tarafından duyulup duyulmayacağını umursamaksızın avazı çıktığı kadar bağırdı.
Beni duydun mu? Bir daha asla kaybetmeyeceğim.
İkinci bölüm. Bir iş teklifi. Birinci kısım.
Merhametli tanrılar dedi Loki, Jana dostu sahiden de şaşırmış gibi göründü.
Kendi canından kanından oğlun mu? Yani geleneksel yöntemlerle mi?
Onu bir kazanda yaratmadığım kesin.
Hadi ama dedi Loki, sanki öyle yapsam bile gerçeği bilmemizin bir yolu.
O tür bir girişimin geleneksel yöntemlerden başka bir yöntemi yoktur.
Vay anasını dedi Loki. Ben de az öncesine kadar bunun tuhaf bir sohbet olduğunu sanıyordum.
Şahinci'nin kalbi hala atıyor. Benden korkmanız için bir sebep yok.
Buna inanmamızı mı bekliyorsun dedi Jan. Yıllar içerisinde dönüşümlü zaferlerle ve facialarla keskinleşen savunma içgüdüleri canları vermişti. Sabır o an için tehlike teşkil etmiyorsa bile kafasının bir yerlerinde çarklar muhakkak dönüyor olmalıydı.
Şahinci'nin dostları gözlerini kırpmadan bizi öldürecekti. Ama sen tüm yaşananları üzgün bir tebessümle sineye çekebiliyorsun öyle mi?
Siz ikiniz pek iyi geçinemiyordunuz galiba dedi Loki.
O dediğin hafif kalır dedi Sabır gözünü ayaklarına dikerek. Jan bu hareketin kadının her zamanki karakterine tamamen aykırı olduğu gibi bir hisse kapıldı.
Şahinci ilk halkasını kazanmadan önce bile büyüyle alakalı olsun veya olmasın her konuda bana muhalifti. Rolleri değişmiş olsaydı kesinlikle benim hesabıma intikam peşinde koşmazdı.
Sabır bu sözlerin ardından bakışlarını yavaşça yukarı kaldırdı ve koyu gözleri Jan'ınkilerle buluştu.
İri yarı adam ilk defa onları doğru düzgün inceleyebilme fırsatı yakaladı. Bazı insanlarda Jan'ın içten içe okçu gözü olarak adlandırdığı şey sarsılmaz bir soğukkanlılık, tarafsız bir dikkat olurdu. O tür gözlere sahip kişiler etraflarındaki dünyayı hedeflere ayırabilir, etrafındakiler konuşma zamanının bittiğini bile anlamadan ilk atışlarını yapabilirlerdi. O tür gözlerin arkasında katiller olurdu ve Sabır'ın onlardan bir çift taşıdığı apaçık ortadaydı.
Oğlum ve ben o daha Kamur'daki kontratı üstlenmeden önce verdiğimiz kararların sonuçlarına katlanıyoruz dedi kadın kendinden emin bir sesle. O kararları açıklayıp açıklamamaksa tamamen bana kalmış.
Öyle olsun dedi Jan geriye doğru içgüdüsel bir adım atıp ellerini kaldırarak.
Tamam sakin ol. Loki bir öksürüğü bastırdı.
Bizi öldürebilirdin ama güya öldürmek istemiyorsun. Oğlun kendi zihninin turşusunu kurdu ama bunu zerre kadar iplemediğini söylüyorsun. Öyleyse hikayen nedir Sabır? Neden Laşeyn'e gelip bana pelerinini ödünç veriyorsun?
Size bir iş teklif etmek için buradayım.
Bir iş mi?
Loki bir kahkaha attı ardından kulağa daha da ağrılı gelen bir öksürük krizine tutuldu.
Bir iş ha? Umarım tabuta uzanacak birini arıyorsundur seni zavallı kartayın cadısı. Çünkü şu an vasıflı olduğum tek iş o.
Sen alaycılıktan vazgeçecek kadar elden ayaktan kesilmeden önce bir ağıtçı tutacak değilim Loki.
Merak etme, yakında kesilirim.
Genç adam birkaç kez göğsüne vurdu. İnan bana, bu hesabı ödemekten daha önce de sıyrıldığım oldu. Ama bu sefer müessesenin hakkını söke söke alacağından eminim. Daha en başından ne bileyim işte beni zehirlesin diye planlarımı tanrıların cezası Tal Verrar Arhon'una açıklamamayı denemeliydin. Belki o zaman programım yakın gelecekte birazcık daha müsait olurdu.
Zehri vücudundan çıkarabilirim.
Birkaç saniye boyunca kimseden ses çıkmadı. Jan'ın nutku tutuldu. Loki kaşlarını çatmakla yetindi ve sabır ayrıntıya girmeden kelimelerinin havada asılı kalmasına izin verdi. Çatının keresteleri rüzgarın dokunuşuyla hafifçe gıcırdadı.
Hadi oradan diye homurdandı Loki en sonunda. Sıkıntılarınız söz konusu olduğunda güçlerimin sınır tanımadığını farz edip duruyorsunuz. Neden yardım sağlamakta da ona denk bir kapasitem olabileceğine güvenmiyorsunuz?
Kadın kollarını göğsünde kavuşturdu.
Akıl danıştığınız kara simyacılardan bazıları mutlaka size bununla ilgili bir ipucu vermiştir.
Ben kahrolasıca efsunculuğundan bahsetmiyorum. Artık oynadığın oyunu gördüğümü söylüyorum. Haydi oradan dediğim o sahne bir. O laşa inli pezevenkler mekanı alt üst ederler. Sahne iki. Gecenin içinden gizemli bir kurtarıcı çıka gelir ve her ne teklif ediyorsa hiç düşünmeden kabul ederiz. Tüm bu dümeni sen tezgahladın.
Cortez Say'la hiçbir ilgim yok. Dün o hekime kötü muamele ederek bu belayı başınıza açan Jan'dı.
Ne kadar da son derece makul bir bahane. Tanrılar aşkına be kadın, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun lan?
Loki yeni bir öksürük krizine tutulsa da kendini bariz bir şekilde zorlayarak kontrolünü çabucak geri kazanmayı başardı.
Bir dalavereyle karşılaştım mı hemen anlarım. Loki, sakin ol.
Jan kalp atışlarını neredeyse boğazında hissediyordu.
Biraz düşün.
Bu bir hile, bir plan, bir tür komplo olmalıydı. Ama tanrılar biliyorlardı ya, ölümün katiyeti karşısında onların lafı mı edilirdi?
11. ayrımın sonu. Sayfa 106.